Sorularla Risale sitemizin değerli takipçileri, Sorularla Sözler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk.
25. Söz Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'ndeyiz. Kur'an'ın o zamanın kendisine iman etmeyenlere bir karşı meydan okuması var onlara
Evet.
karşı.
Evet.
Bu ne demektir? Hangi ayetlerde nasıl geçiyor? Bu konu hakkında biraz bilgi verebilir
Evet.
misiniz?
Kur'an-ı Kerim ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fetu bi sureti min misli. Yani eğer kulumuza indirdiğimizden herhangi bir şüphe içindeyseniz haydi onun mislinden bir sure getirin. Bu gibi ayetlerle onlara meydan okuyor. Arapçada buna tahaddi denilir. Tahaddi meydan okumak. Şuna benzer adeta. Diyelim ki bir güreşçi diyelim, önce güreşçiden örnek verelim. Önüne geleni yıkıyor. Bu meydan okuyabilir. Var mı benim karşıma çıkacak? Ve o şekilde eğer çıkabilecek birileri varsa da onun meydan okumasına cevap verirler. Karşısına çıkarlar. Yenerler veya yenilirler. Veya birisi şairdir, çok güzel şiir yazar. Var mı benim gibi söz söyleyecek diyebilir. Bazı şairler çıkar. Onlar da mukabelede bulunmaya çalışır. İşte Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetleriyle önce bir bütün olarak bütün ins ve cin toplansa Kur'an'ın bir mislini getiremez. Birbirlerine yardım da etseler getiremezler. Kur'an önce bu şekilde haber veriyor. Sonraki bir merhalede hiç olmazsa 10 suresinin bir benzerini getirin. Velev iftira kabilinden, uydurma şeyler kabilinden de olsa getirin diyor. Son merhalede de fettu bi surati min misli, Kur'an'ın mislinden bir sure getirin. Burada tabi bir sure derken herhangi bir sure. Uzun da olabilir, kısa da olabilir. Ve burada uzun sure, Kur'an'da en uzun sure Bakara suresidir. Yaklaşık 50 sayfa. En kısa sure ise İhlas ve İnna Ataynâ, Kevser suresi. Bunlar birer satır. Dolayısıyla birer satırlık da olsa haydi Kur'an'dan benzer bir şey meydana getirmeye çalışın. Kur'an-ı Kerim bunu onlardan istiyor.
Neredeyse Kur'an'ın ayetlerine benzer bir cümle şey söyleyin.
Getirin gibi öyle bir şekilde bunu onlardan istiyor. Devamında da fe illem tef'alu ve len tef'alu. Eğer bunu yapamazsanız, devamında da diyor ki len tef'alu, zaten yapamayacaksınız da.
Meydan okuyor okumaya.
Fettegun nar, öyle bir ateşten sakının ki ve guduha ennas vel hicara, onun tutuşturacak maddesi insanlar ve taşlardır. O iddet lil kafirin, ve bu kafirler için hazırlanmıştır. Bu şekilde onların hem getiremeyeceklerini mucizane haber veriyor, hem de getirememe durumunda cehennemlik olacaklarını onlara bildiriyor.
Evet, Allah razı olsun. Kur'an'da geçen ayette, yani Kur'an'a iman etmeyenleri meydan okuduğu ayette, işte kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz onun mislinden bir sure getirin, işte bir benzer getirin ayetini açıklarken üstadımız hem der ki iman getirmezseniz melunsunuz, cehenneme gireceksiniz diye orada bir şerh yapıyor.
Evet.
Bunu nasıl anlamamız gerekir?
Buradaki melunsunuz doğrudan ayetin ibaresinde geçen bir ifade değil. Herhalde bunu tefsir sadedinde anlamak gerekir. Lanetlisiniz. Lanetli olmak ne demek? Allah'ın rahmetinden uzak kalmak. Dolayısıyla yani siz Kur'an'a muaraza edip de mislini getiremediğinizde, eğer onun mucizeliğini kabul etmezseniz Allah'ın rahmetinden uzak kalacaksınız. Cennet Allah'ın rahmetinin bir tecelligahıdır. Cennete giremeyeceksiniz. Böyle bir nimetten mahrum kaldığınız gibi cehennem gibi bir azap da sizi bekliyor. O iddetlil kafirin zaten ayette bunu açıkça ifade etmekte. Kafirler için hazırlanmış olan cehenneme gireceksiniz. Bu manayı anlamak gerekir herhalde.
Evet, yani zaten Kur'an misil getiremiyorsanız o zaman mucizedir. Mucize olduğunu da gördüğünüz halde kabul etmiyorsunuz. O zaman Allah'ın rahmetinden
uzak kalacaksınız ve Allah'ın gadabının tecelligahı olan cehenneme gireceksiniz
diye anlayabiliriz. Kur'an kendisine muaraza getiremedikleri halde inanmayanları lanetliyor. Cehenneme gireceklerini söylüyor. Evet. Hatta konuyla ilgili Bediüzzaman Hazretleri damarlarına şiddetle vuruyor. Gururlarını dehşetli surette kırıyor. O kibirli akıllarını istihfaf ediyor. Onları bidayeten idam-ı ebediyle sonra da cehennemde idam-ı ebediyle beraber dünyevi idam ile mahkum ediyor diyor. Buradaki idam-ı ebediyi nasıl anlamalıyız? Ne demektir idam-ı ebedi?
Tabii gerçekten bu ibarelerden böyle bir soru hatıra geliyor.
Evet.
Ebedi idam var mı? Malum dünyada idam verilebilecek en büyük ceza. Doğru. Birisi idam edildiğinde hayatı bitirilmiş oluyor. Hı hı. Ama buna bedel diyelim müebbete çevrilirse bir alt ceza oluyor.
Doğru.
Allah-u Teala aslında hiçbir kafiri hakiki anlamda idam etmeyecek. Adem'e göndermeyecek. Yine vücut ülkesinde yer alan cehennemde onların hayatlarını devam ettirecek. Dolayısıyla buradaki idam hakiki anlamda değil, onların cezalandırılması gibi öyle bir manayı ifade etmiş oluyor. Yani ey kafirler, ey müşrikler, siz Kur'an'ın mucize olduğunu kabul etmediğinizde dünyada mağlup olacaksınız. Yani dünyada da onların akıbetlerinin fena olacağını bildiriyor. Gerçekten de mesela Bedir'de Ebu Cehil gibi küfrün önderleri cezalarını bulmuşlardır. Öldürülmüşlerdir. Ve Mekke'nin fethiyle o müşrik topluluk dünyevi çok büyük bir mağlubiyeti daha yaşamıştır. Ve devletleri kalmamıştır. Ve Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ahir ömründe Arabistan büyük ölçüde müşriklerden temizlenmiştir. Orası bir tevhid toplumu halini almıştır. Kabul etmeyenler de ya savaşlarda cezasını bulmuş veya oralardan kaçıp gitme durumunda kalmışlardır. Yani buradaki dünyevi idamı herhalde dünyada da perişaniyetleri şeklinde anlayabiliriz. Ahirette de idam-ı ebediyle mahkum olmaları gerçek anlamda bir idam mı? İdam değil. Ama ebedi bir cehennem var ve o ebedi cehennem Adem'i hatırlatır bir ülke. Yani cennet bütün özellikleriyle ve güzellikleriyle vücut namına bunları taşıyacak, o güzellikleri taşıyacak. Cehennem ise Adem pisliklerini temizleyecek. Misallerde bu noktalarda bazı beyanat var. Dolayısıyla oradaki hayat kamil manada bir hayatta değil. Hani bazıları böyle çok sefil bir hayat yaşadığında sen buna hayat mı diyorsun? Öyle derler ya. Yani cehennemdeki hayat insana yaraşır bir hayat değil. Ve oradaki insanlar da artık hakiki anlamda insan değil. Böyle olunca evet beden itibariyle vücutları devam edecek ama ebedi bir azap gibi bir azapla mahkum olduklarından la yemutu fiha ve la yahya. Orada onlar ne ölürler ne de hayat bulurlar. Ayet-i kerimedeki bir ibare. Başka bir nokta mesela diyelim ki elhamdülillah görüyoruz. Görmek çok güzel bir nimet. Görmediğimiz zaman bütün şu anda buradaki renkler bizim için Adem olur. Buradan şuna gelmek istiyorum. Kafir diğer alemde kör olarak haşredilecek. Ve diyecek ki Rabbi lime haşertene a'ma ve gad kuntu basira. Ya Rabbi beni niye a'ma olarak haşrettin? Ben dünyada görüyordum. Allah-u Teala şöyle cevap veriyor. Kezalik, evet dediğin gibi dünyada görüyordun. Etetke ayatuna, ayetlerimiz sana geldi. Fenesiteha. Ama sen bugün onları, fakat sen onları dünyada unuttun. İlahi ayetleri nazar itibarı almadın. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Bugün de ceza olarak unutulacaksın. Şimdi burada ince bir nokta şu. Yani demek ki kafir ama olarak haşredilecek. Ama olduğunda da işte şu an var dediğimiz şeyler ona yok hükmünde olacak. Yani evet. Bu ebediyen böyle bir ceza gibi düşünüldüğünde gerçekten adeta idam ebediyi çağrıştıran bir durum.
Yani görme duygusu idam edilmiş gibi.
Gibi böyle bir şey oluyor. Öte yandan bugün sen unutulacaksın. Mesela adam zindana atılır. Velev zindanda da olsa günde iki defa falan yemeği gelir. Ama diyelim bir gün oldu gelen giden yok. İki gün oldu gelen giden yok. Üç gün oldu gelen giden yok. O çok daha büyük bir ceza.
Evet.
Hiçbir ses duymuyor. Hiçbir şey kendisine verilmiyor. Böyle bir durumda unutulan kimse ne kadar bir ızdırap duyar, ne kadar işkence çeker. Ahirette de yani cehennemdeki kafirlerin durumu işte bugün sen böyle unutulacaksın ayetteki ifadeyle düşünülürse yani size unutulan kimse muamelesi yapılacak. Yoksa Allah unutmaktan münezzehtir.
Evet.
Herkesi bilir, her şeyi bilir. Ama onlara unutulan kimse muamelesi yapacak.
Hocam Kur'an'da biraz önce de ifade etmiştiniz. Allah kafirlere meydan okuyor. Kur'an'a bir nazire, bir benzer getirin. İşte hiç olmazsa bir suresine benzer getirin. Hiç olmazsa en küçük yani sure deyince İhlas da mesela sure bir satır. Buna bir nazire, evet. Benzer, misil getirin. Şimdi bir cümleye söyleyivermek, ağızdan birkaç kelime çıkarıvermek yani çok mu zor? Buna niye muarıza edememişler acaba?
Evet, bu gerçekten çok ilginç bir durum. Kur'an bir söz mucizesi.
Evet.
Ve Kur'an'ın muhatapları da söze o kadar yabancı insanlar değil. İçlerinde söz sultanları da var. Ama o söz sultanları bakıyorlar ki bu kendi kelamlarına benzemiyor. Adeta sihirbazların Hazreti Musa ile o muarazası gibi hatırlayacak olursak,
evet.
Sihirbazlar ellerindeki değnekleri yere atıyorlar, ipleri yere atıyorlar, yılan haline geliyor. Hazreti Musa da elindeki değneği, asayı yere bırakıyor, o da yılan oluyor. Daha büyük bir yılan ve onların yılanlarını teker teker yutuyor. O zaman sihirbazlar bakıyorlar ki bu bir sihir işi değil. Ve Âmennâ bi Rabbil âlemin, Rabbi Musa ve Harun, alemlerin Rabbine, Musa Harun'un Rabbine biz de iman ettik diyorlar. Neden? Çünkü bunun bir sihir işi olmadığını halka nispetle bunlar daha iyi anlıyor. İşte belagatla meşhur olanlar da bakıyorlar ki velev küçük de olsa İhlas suresi gibi, Kevser suresi gibi bir surenin benzerini getirebilmek, dengi bir ifade kullanabilmek mümkün değil. Bunu fark ettiklerinde İslam'a giriyorlar. Ben burada Hamdi Yazır'ın şu sözüne dikkat çekmek istiyorum.
Evet.
Hamdi Yazır diyor ki, Kur'an ile beşer kelamı arasında fıtrat sanat farkı vardır. Bunu biraz açabiliriz. İlahi kelam ile insan kelamı arasındaki fark, derece farkı olmaktan ziyade mahiyet farkı. Ne gibi? Mesela birisi şair, bir başkası o da şiirde kendini geliştirir, gün gelir onu geçebilir. Ama diyelim ki insanla kedi arasındaki fark derece farkı değildir, mahiyet farkıdır. Ve dünyadaki bütün kediler toplansa bir insanın konuştuğu gibi cümleler söyleyebilmeleri mümkün değil. Çünkü arada mahiyet farkı var.
Doğru.
İşte şairler bunu fark ediyorlar. Bakıyorlar ki Kur'an'daki üslup bir beşer üslubu değil. Orada üslupta ilahilik var. Üslupta semavilik var. Kendi sözleri beşeri ama bu Kur'an-ı Kerim semavi. Kendi sözleri bir insan sözü ama bu ise Allah'ın sözü. Burada belki ince bir nokta, benzeri bir durumu aslında sanat noktasında biz görüyoruz. Ne gibi? Diyelim ki insanlar topraktan çanak çömlek yapıyor. Ve sanatlarını ortaya koyuyorlar. Ama Allah-u Teala aynı topraktan bitkileri yaratıyor. Ve o bitkilerin, o bitkileri yiyen hayvanlar yaratılıyor. Hatta insan yaratılıyor. İnsanın da ham maddesi toprağa dayalıdır. İnsan öldüğü zaman toprak haline gelir. Toprak verdiğine geri alır. İşte nasıl ki insanlar en küçük bir canlının taklidini yapamıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim bu noktada sinek örneğini getirir. Der ki, Allah'tan başka bütün taptıklarınız bir araya gelseler bir sineği bile yaratamazlar. Evet. Şimdi sinek çok küçük bir şey. İşte buradan Kevser suresi, İhlas suresi oraya bakacak olursak, yani ey insanlar siz bir balinayı da yapamazsınız. Ama öte yandan bir sineği de yapamazsınız. Şimdi sineği küçük, balinayı büyük görmek yerine sanat noktasında ikisinin de kendine göre harika bir sanatı olduğunu fark etmek lazım.
Evet.
Dolayısıyla Allah'ın sanatında küçük büyük ayrımı yok. Hatta belki küçük olanlarda sanat daha barizdir. Hı hı. Sinekteki sanat incelense herhalde balinadan, gergedandan geri değildir. Belki daha öndedir.
Evet. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ı tanzir etmek, yani taklidini yapmak, benzer bir şey yazmak için şiddetli iki sebep vardı diyor. Birisi düşmanların muaraza hırsı, diğerisi de dostlarının taklit şevki olarak izah ediyor. Evet. Bunları biraz açıklayabilir miyiz?
Evet. Şimdi birisi bir başkasını muarazaya davet ettiğinde o kişi eğer bunu yapabilecek durumdaysa damarı tahrik olur ve meydana atılır.
Evet.
Hani var mı bana yan bakan dediği zaman birisi, kişi yan bakmayacaksa bile yan bakası gelir herhalde. Ya bu niye böyle söylüyor deyip
düşmanıysa bir de.
Evet. Ve onunla bir muarazaya girişir. Kur'an-ı Kerim de gerçekten muarızlarının damarına şiddetle basıyor. Hı hı. Onları kendi haline de bırakmıyor. Yani ya kabul edersiniz veya dünya ve ahirette cezanızı çekersiniz.
Evet.
Damarlarına böyle şiddetle dokunuyor. Böyle olunca yani acaba yapamaz mıyız diye kendilerini şöyle bir deniyorlar. Hı hı. Deneyince de aciz kaldıklarını fark ediyorlar. Ve bir kısmı Müslüman oluyor ama bir kısmı gururuna yediremiyor. Ve muhalif cephede kalmayı tercih ediyor. Bir de dostları açısından baktığımızda mesela Necip Fazıl hayranı olan birisi mümkünse Necip Fazıl gibi cümleler söylemek ister. Veya bir başkası bir başka hatibi dinliyordur. Üslubunu ona benzetmeye çalışır. Kur'an-ı Kerim'in de belli bir üslubu var. Belki her bir surenin kendine has bir bütünlük içinde has bir üslubu var. Mümkünse bir insan ona benzer bir şeyler söylemek, en azından üslubunu ona benzetmek ister. Evet. Bu noktada insanlar içinde belagatta en zirve insan Peygamber Efendimiz'dir. Hı. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ene eftalül Arap la fahr. Ben Arapların en güzel konuşanıyım. Gurur için bunu söylemiyorum diyor. Hatta Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e yönelik diyor ki ya Resulallah ben diyor Arap ve Acem içinde hayli dolaştım. Sizin kadar güzel konuşanına rastlamadım. Sizi kim böyle terbiye etti ya Resulallah? Peygamber Efendimiz şöyle cevap veriyor. Edde beni Rabbi fehasene te'dibi. Rabbim beni edeplendirdi. Edebimi güzel kıldı. İşte Allah'ın özel terbiyesinden geçmiş Peygamber Efendimiz. Ama ayetle hadisleri mukayese, muvazene ettiğimizde evet hadislerde çok üst düzey ifadelerdir. Cevamiül kelimdendir. Edebi özelliklere haizdir. Ama belagattan nasip olan bir kimse Kur'an ayetiyle Peygamberimizin sözlerini mukayese ettiği zaman bunların farklı olduğunu fark edecektir. Evet. Ben risalelerden bir örnek vereyim yine. Belki daha iyi anlaşılır. Bediüzzaman özellikle lahika mektuplarında talebelerinin de mektuplarına yer vermiş.
Evet.
Ve bu mektuplar kıymetli mektuplar. Hı hı. Ve gerçekten işlerinde edebi kıymete haiz olan çok sanatlı ifadeler de var. Ama Risale üslubuna aşina olan bir kimse Bediüzzaman'ın üslubuyla talebelerin üslubunu kolaylıkla hayır, fark eder. Evet. Velev orada imzayı görmese bile bunu ben de şahsen fark edebiliyorum. Çok net bir şekilde fark edebiliyorum. İşte peygamberin hadislerine aşina olan bir kimse, Kur'an'a da aşina olan bir kimse ikisi arasında üslup farkı olduğunu çok net bir şekilde görecektir.
Evet.
Dolayısıyla Kur'an'a en yakın insan olarak hem de insanların en güzel konuşan olarak Peygamber Efendimiz'in üslubu bile Kur'an'ın birebir taklidi değildir.
Evet.
Dolayısıyla sonraki dönemlerde o tarz bir üslupla söylemeye çalışanlar olmuşsa da doğrudan Kur'an'ın üslubunu taklit edebilmek mümkün olmamıştır.
Evet, Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor. Daha doğrusu bir sual. Deniliyor ki nasıl biliyoruz ki kimse muarızaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenmedi mi ki meydana çıksın? Birbirinin yardımı da mı fayda etmedi diye bir sual var.
Evet.
Yani beşeriyet tarihinde Kur'an'ın nazil olduktan sonra hiç Kur'an'a benzer yapmaya kalkışan, işte ben de bunu yaptım diyen olmamış mıdır?
Evet. Bu konuda işte zaman zaman teşebbüs edenler olmuş ama aciz kalmışlar. Bunlar içinde en meşhuru Müseylime. Müseylimetül Kezzab. Kezzab çokça yalan söyleyen demek. Müseylime Yemenli. Peygamber Efendimiz'i ziyaret ediyor, iman ediyor. Ama Yemen'e döndüğünde riyaset sevdasına kapılıyor. Ve diyor ki ya ben de buradakilerin reisi olayım. Kendime bir peygamber süsü vereyim. İnsanlar beni daha iyi dinler. Ve etrafına gerçekten bir toplulukta topluyor. Ve bunlar onun etrafında yer alıyorlar. Müseylime de acaba Kur'an'ın bir benzerini söyleyebilir miyim diye kendine göre bazı şeyler söylemiş. Mesela El-Gari'a, Mel-Gari'a ve ma edrake Mel-Gari'a. O sureye bir nazire olma babında El-Fîlü Mel-Fîl ve ma edrake Mel-Fîl lehu hortumun tavil gibi böyle kafiyeli üslup olarak El-Gari'a'yı hatırlatan ifadeleri var. Şimdi El-Gari'a suresi kıyameti anlatıyor. Ve kıyametin dehşetini nazara veriyor. Bu çok ciddi bir olay. Ama el-fil, işte fil, ve mâ edrake mel-fil, nedir o fil, bildin mi? Lehu hortumun tavil, onun uzun bir hortumu var. Ve zembun gasir, kısa da bir kuyruğu var. Bu çocuklara söylenecek masal türünden bir şey. Keyiflendirebilir, hoş gelebilir kulağa. Ama mana olarak ya herhangi bir derinliği yok. Dolayısıyla evet, muhataplarından bir tanesi demiş ki ey Müseylime şehadet ederim ki sen yalancının tekisin, peygamber değilsin. Ama demiş senin yalanların bana Muhammed'in doğrularından daha güzel geliyor. Bundan dolayı senin yanındayım, yanındayım demiş. Yani bu şuna benzer. Herhangi batıl bir fikir tarihin hemen her devrinde kendine bir takım tabiler de bulmuştur.
Hı hı.
Yani her yemeğin kendine göre bir sofrası şey oluyor ya, taliplileri oluyor. Diyelim ki insan leş yemez. Ama leşin taliplileri yok mu? Akbaba gibiler. Onlar da buna talip oluyor. Onlar da ondan lezzet alıyor.
Doğru.
İşte hakikate muhatap olamayan bazı insanlar yalanı dinlemekten zevk almışlar. Müseylime'nin ve emsali nübüvvet iddia eden kişiler var. Muhtar-ı Sagafi gibi falan. Ve bunların etrafında da o cinsten onları tamamlayacak kişiler olmuş. Yani şöyle düşünün. Bir gül bahçesi varsa o gül bahçesinde işte bülbüller olur.
Doğru.
Ama gül bahçesi değil de zemin çöl gibi bir yerse çölünde yılanları, çıyanları olur. Ve ona göre güllerin yerini orada işte sivri dikenli bir takım başka şeyler alır falan. Dolayısıyla tabiat boşluk kabul etmez. Eğer siz hakikatin peşinden gitmezseniz hakikat olmayan şeylerin peşinde gitme durumunda kalırsınız. Peygamber'e kulak vermediğinizde kendini peygamber zanneden, peygamber olduğunu iddia eden bir takım meczup veya mecnun veya ne idüğü belirsiz kişiler, onların evet. peşinden gitme durumunda kalırsınız. Doğru. Müseylime olayı da böyle bir olay. Ve üstad onun sözlerine fesat olduğuna da dikkat çekiyor. Ama diyelim ki güzel olan bir insan Hazreti Yusuf'un yanına konulsa onun yanında çirkin kalacak.
Doğru.
O fesatlı ifadeler de Kur'an'ın yanına konulduğunda sönük kalıyor.
Evet, Allah razı olsun. Evet, sorularla Risale sistemimizin değerli takipçileri, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere.